Ayrımaltı Rehine Elizabeth Lowell Sayfa 61 Manhattan Pazar 02:15 9. Bölüm Lane'i gizlice Meksika'dan kaçırmak seçenekler arasında en tehlikeli olanı dedi Steele tarafsızca. En güvenli yol hangisi diye sordu Grace hemen araya girerek. Ted'i bulmak, parayı bulmak ve geri iade etmek. Steele masasında çalmakta olan telefonu aldırmadı. Bana Hector Rivas Osuna ve Carlos Calderon'dan bahset biraz. İkisi de zengin ve oldukça tanınmış insanlar fakat tamamen farklı sebeplerden. Sanıyorum ki ikisi hakkında da benden daha bilgilisiniz. Benim dosyalarımın bana vereceği yeni bir bilgi yok. Sizinse var Yargıç Silva. Grace bildiklerini düşünürken Steele'ın görüntüsüne gözlerini dikti. Carlos Calderon, Tijuana'nın ve Kuzeybatı Meksika'nın en önde gelen ismidir. Eski Meksikalı bir politikacının, eski İçişleri Bakanı'nın en büyük oğludur. Babası Higoberto Calderon, yönetici sınıfın bir üyesiydi. Çok varlıklı ve güçlüydü ve bunların hepsini Carlos'a devretti. Steele başını salladı. Kalıtsal güç, Ted ve Carlos böyle mi tanıştı? Ortak finansal çıkarlar doğrultusunda mı yani? Grace kısa tırnaklarına baktı. Birkaç yıldan beri iş ortağı ve arkadaşlar, Carlos'un bir bankası ve birçok şirketi var, Ted ise dünya çapındaki holdinglerin fonlarını işletiyor, ortak finansal çıkarları haliyle denk geliyor. Tanımlamana göre Carlos ve Ted sınırın iki tarafında birbirine benzer kişiler, ikisi de zengin, ikisinin de sağlam politik bağlantıları var, ikisi de seni uzun yıllardır tanıyor. Grace içten içe Calderon ile aynı liseye gitmiş olduğunu Steele'ın bildiğini fark etti. Notları benimkilerden kötüydü. Steele gülümsedi. Calderon hala Birleşik Devletler'de mi yaşıyor? Hayır, fakat en azından iki kız kardeşi orada ve sanırım annesi de. Peki Hector Rivas Osuna diye sordu Steele. Onu ne kadar zamandır tanıyorsun? Hangi liseye gittiğimi bile biliyorsan Hector'ı da ilk defa bugün gördüğümü biliyorsundur. Pardon, sizin bulunduğunuz zamanla dün. Duvardaki saate göz atıp global saat konusuyla sizin kadar çok ilgilenmiyorum dedi. Global saat St. Kilda danışmanlığının kalbidir. Hector hakkında neler biliyorsun? Bir gangstere göre kibar, çirkin, gözü kara, zeki, kendi kovboy stiline göre iyi giyimli, çok az suç şebekesi liderinin sahip olduğu kaba bir karizması var. Sanıyorum bu özelliği suç dünyasına girmeden önce de vardı. Normal bir erkeğe oranla 3 kat daha fazla testosterona sahip. Her neyse, kendisininkinden başka kimsenin kanununa saygı duymuyor. Karşısındakinin kişisel zayıflığını sezebilen, korkutucu bir özelliği var. Benim zayıf noktam ise oğlum. Peki ne iş yapıyor? Google'a Rivas Osuna yaz ve gör dedi Grace sert bir şekilde. Ben daha çok senin bildiklerine ilgileniyorum dedi Steele. Konuşmanın her bir saniyesinden tiksinerek omuzlarını silkti Grace. Her bir kelime onu büyük anne ve büyük babasının, ailesinin ve sonra da kendisinin dışına çıkmaya çalıştığı bu varoş çukuruna geri çekiyordu. Lane'in hapis olduğu çukura. 2 gün ve bunlardan birinin yarısı zaten bitmişti. Rivas klanının Tijuana'daki kaçakçılık işlerini kontrol ettiği uzun süredir söyleniyordu. Bu suçlama Amerika'da ya da Meksika'da söylenti boyutunu hiç geçmedi. Söylentiler, mağara duvarına yansıyan gölgelerdir dedi Steele. Söylentileri bir kenara bırak. Söylentiler yüzünden mi iki ülkede de işlediği suçlar hakkında bir kanıt bulunamadı? Kişisel olarak neye inandığım ve yargıç cübbesi giyerken neye inandığım tamamen farklı. Hector hakkındaki kişisel düşüncemi zaten duydun. Suçlu. Hector ve Calderon arasındaki ilişki hakkında kendi görüşün nedir diye sordu Steele. Ne biliyorsun ve neden şüpheleniyorsun? Ne ilişkisi? Öyle bir ilişki yok ki. Carlos bir iş adamı ve... Grace aniden durdu. Bir anlığına Steele'ın arkasındaki camdan kuzeyin uzaklarına, büyük ve aydınlatılmış binalara, bir zamanlar Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerinin bulunduğu yere baktı. Onların yokluğu dünyanın bir anda nasıl değişebileceğinin kanıtıydı. Affedersin dedi sonra, bu eski ve çok derin bir refleks. Eğer içindeki canavarı inkar edersen zamanla ortadan kaybolur, öyle değil mi? Steele eski bir diplomat sabrıyla bekledi. Herkes, dedi Grace, St. Kilda danışmanlığı hakkında bir konuda hemfikir. Burada olan burada kalır. Steele başını sallayarak onayladı. Grace'in dudakları kıvrıldı. Öyle ya da böyle, size şimdi söyleyeceklerime eski müvekkilim karşı çıkabilecek bir konumda değil sanırım. 10 yıl önce ben federal yargıçlık kürsüsüne atanmadan önce Ted benim Calderon için yasal bir iş yapmamı istedi. Bana borçlusun Grace. Ben olmadan federal atanma için düşünülemezdin. Senin piçine bakıyorum. Lane'in bunu öğrenmesini istemiyorsan o yüksek atından inecek ve karşılığında benim için bir şey yapacaksın. Carlos San Diego'lu iki gazeteciye kendi iş imparatorluğu ve Rivas Osuna gibi uyuşturucu şebekeler arasında bağlantı olduğu yönünde haber yaptıkları için dava açmak istiyordu, dedi sessizce. Calderon gibi adamlar çoğunlukla polisten çok serbest basından korkarlar. Grace yüzünü ekşitir gibi gülümsedi. Konuyu incelemeye başladığımda ortaya çıktı ki bu haberlerin tek kaynağı federal polis istihbaratının şimdiye kadar hiç açıklanmamış bir raporuydu. Haberlerin kaynağının doğrulanmamış ve ispatlanmamış olduğunu göstermek için hukuk firmam raporun incelenmesini istedi. Haberlerin amacının iyi tanınmış Meksikalı bir iş adamının karalanması olduğunu savunduk. Bir çeşit ırkçılık gibi oynadığımız kart buydu. Bunu şimdiye kadar yapan ilk kişi değilsin, son da olmayacaksın. Bu dediğin yine de kendimi iyi hissetmeme yetmiyor. İçindeki canavarı inkar etmek çok uzun bir süredir oynadığı bir çocuk oyunuydu. Yine de Grace'in ilk ve en derin refleksiydi, şimdiye kadar işe yaramıştı. Devam et, dedi Steele. Hükümet Calderon davasının bir boş atıp dolu tutma denemesinden başka bir şey olmadığını iddia etti, dedi Grace bıkkın bir tavırla. Karşı taraf bu raporların teslim edilmesiyle onlarca muhbirin ortaya çıkacağını savundu. Bir savunma avukatı olarak bu fikri yok etmeyi başardım ve davayı kazandık. Rapor bize iade edildi. Carlos temize çıktığını ve davayı artık uzatmayacağını söyledi. Muhbirler öldü, dedi Steele Grace'i izleyerek. Grace gözlerini kapadı. Her zaman bunun olabileceğinden korkmuştu. Şimdi ise öğrenmişti. Grace ağzına gelen safrayı yutkundu yeniden ve yeniden. Kötülüğüyle ün salmış bir uyuşturucu baronu tarafından oğlum tehdit edilirken, Carlos'u o herifin yanında gördüğümde, dedi Grace boğuk bir sesle, anladım ki uzun süredir aptalı oynuyormuşum. İçimdeki canavar tüm inkarıma ve onu kovmama rağmen hep oradaymış. Steele bir an için sessiz kaldı. Ardından değneklere mahkum, işe yaramayan bacaklarına baktı. Bir işe yarar mı bilmiyorum ama, dedi, bu odada Carlos Calderon gibi biri tarafından aldatılan tek aptal sen değilsin. Grace'in elleri birbirine kenetlendi. Ben tüm hayatımı suçluların kasıla kasıla yürüdüğü, polislerin ise parmak ucunda sessizce dolaştığı yerlerden uzaklaşmak için harcadım. Geri sürüklenmeyeceğim, oğlumu almalarına izin vermeyeceğim. Doğru doğrudur, yanlış yanlıştır. Sıradan vatandaşlar hayatlarını endişe içinde geçirmemelidir. İşte bu yüzden kendimi yasalara adadım. Steele iç çekinceye kadar sessizlik devam etti. Diplomatik dokunulmazlığın beni düşük kalibreli bir kurşundan uzak tutacağını sanırdım. Ama güvenilir çevirmenimin omurgama sıktığı kurşunu hesaba katmamışım. Benim hatam, bedelini ödüyorum. Grace tedirgin bir şekilde titredi. Ted de benim hatam. Buna rağmen bedelini Lane ödüyor. Burada olmanın asıl sebebi de bu değil mi? Lane'e yapılan yanlışı düzeltmek, kocanın suçlularla işbirliği yapan bir suçlu ya da gerçekten kasıtsız hatalar yapmış dürüst bir iş adamı olması seni hiç ilgilendirmiyor. Tüm derdim Lane, şeytanla anlaşmam gerekiyorsa, Grace duraksadı. Özür dilerim, Joe Faroe'nin şeytan olduğunu ima etmek istememiştim. Öyle olsa bile. Telefon tekrar çalmaya başladı, bir diğeri de ardından. Steele aramalara aldırış etmedi. Davranışın tamamen yasalara uygun bir vatandaş gibi. İşte bu yüzden St. Gilda çalışanları üniforma giymiyorlar ya da diğer insanlar gibi röportaj yapmıyorlar. Bu profesyonel antiteröristler yaptıkları işten utandıkları için değil, hedef haline gelmemek için kimliklerini, giydikleri kar maskeleriyle ise yüzlerini saklıyorlar. Onlar insanlara dünyanın sadece siyah ve beyazdan oluşmadığını, dünyanın gri'nin binlerce tonundan oluştuğunu anlatmaktan yorulmuş kişiler, yine de uğrunda öldürmeye ve ölmeye değecek şeyler var. Ben, Steele konuşmaya devam ediyordu. St. Kilda operatörleri gri'nin gölgeleri arasında çalışırlar. Hepsi de, iyi vatandaşların gitmek, bilmek, hatta hakkında düşünmek bile istemedikleri yerlerde. Biliyorum. Fakat biliyor musun, gerçek ne zaman ortaya çıksa, ki bu her zaman olur, vatandaşlar, politikacılar ve gazeteciler onu getiren haberciyi suçlama yarışına girişirler. Bay Faroe bu tip bir uygulamanın etkisini çoktan hissetti. Grace üzülerek kafasını salladı. Onunla 16 yıl önce tanışmıştım. Joe tutuklanıp federal hapishaneye gönderilmeden önce. Aslında günler öncesinde, aşık olup beni baştan çıkarmasına yetecek kadar zaman önce, televizyon kameralarının erişemeyeceği loş bir apartman dairesinde saklanırken, bağıra çağıra İspanyolca suçlamalar arasında, çelik kelepçelerin ve metal rozetlerin görüntüsü aklından hiç çıkmamıştı. Faroe'nin suratındaki zalim ifadenin sebebi buydu. Grace Faroe'nin istediğini yaptı, kaçtı ve kaçmaya devam etti. Asla geriye dönüp bakmadı, onun hayatından uzak durdu. Şimdiye kadar. Grace anılarını insafsızca içine attı ve onları en derine gömdü. 16 yıl olmuştu. Faroe'ye ihtiyacı vardı. Eğer Faroe hala ondan nefret ediyorsa buna katlanacaktı. Tek önemli olan şey Lane'di. Grace sadece kendisinin görebildiği boş bir noktaya bakarken Steele bekledi. Grace'in ruh halinin ne durumda olduğunu öğrenmesi gerekiyordu. Ancak konuşmaya devam ederse işe yarar bir şey öğrenemeyecekti. Joe'nun izini bana St. Kilda danışmanlığı hakkında bir CIA dosyası veren bağlantılarımdan takip ettim dedi Grace güçlükle. Joe hapishaneden çıktıktan sonra sizin için çalışmaya başladı. O zamandan beri Güney Avrupa'da, Asya'da, İran'da ve en çok da Güney Amerika'da çeşitli aktivitelerde yer aldı. Ve bu aktivitelerin birçoğu etik açıdan belirsiz olarak nitelendiriliyor. Bu seni rahatsız mı ediyor? Düne kadar evet ediyordu, şimdi ise umurumda değil. Bugün tek umursadığım oğlumun durumu. Joe Faroe oğlumun hayatı için güvenebileceğim tek insan. Bunu duyduğuma üzüldüm. Neden diye sordu Grace afallamış bir şekilde. Joe'ya güvenmiyor musunuz? Senin tahmin edebileceğinden de çok güveniyorum. O zaman sorun nedir? Bundan bir hafta önce Joe Faroe aynen söylediğin gibi St. Kilda'nın en iyi operatörüydü. Özellikle Latin Amerika'daki kaçırılma ve rehin durumlarında. Peki ya şimdi? Emekli oldu. Anlayamadım dedi Grace. O emekli olmak için fazlasıyla genç. Steele üzgün bir şekilde gülümsedi. Joseph'in yıllarını geçirdiği yerlerde yaşı ölçmek için en uygun araç zaman değil dedi Steele. Ve ekledi. Son görevi oldukça zorluydu. Gelişen birçok nahoş olayın arasında bir de onu öldürmeye çalışan iyi bir dostunu öldürmek zorunda kaldı. Grace irkildi. Dökülen kana rağmen, Steele devam etti, operasyon başarıyla tamamlandı. Kontratta olduğu gibi ele geçen paranın %40'ı St. Kilda'ya ödendi. Joe kendi %5'ini aldı. Bana cehenneme gitmemi söyledi ve çekip gitti. Onu tanıdığım kadarıyla şu anda dünya üzerinde herhangi bir yerde olabilir. St. Kilda danışmanlığını tanıdığım kadarıyla dedi Grace, bahse girerim şu anda Joe'nun tam olarak nerede olduğunu biliyorsunuz. Onu nasıl motive edebilirim ki diye sordu Steele. Hiçbir zaman para için iş yapmadı. Onu DEA ajanı olmasına yönlendiren idealist değilse hapishanedeyken onu terk etti. Onu ikna etmek için ne gibi bir şey teklif edebilirsin? Dipnot, DEA, DEA, Drug Enforcement Administration, Narkotik Bürosu. Onur, ismini temize çıkarabilirim. Ve bunu daha önce yapmış olmalıydım, ona inanmış olmalıydım ve onu aramış ve... Fakat Grace o zamanlar yeni evlenmişti ve küçük bir çocuk annesiydi. Şimdi ise boşanmış, çocuğunun hayatı için mücadele veren bir anneydi. ''Bunu nasıl yapacaksın?'' diye sordu Steele. ''Hikayenin televizyon kameralarına yansımamış bölümünü biliyorum. Joe tuzağa düşürüldü. Onun altında bulunan politik açıdan kullanışlı iki uluslararası günah keçisini teslim etmediği için Kanıtım ve ona bir özür belgesi verebilecek politik nüfuzum var. Onu motive etmek için bu nasıl bir teklif? Steele kaşlarını kaldırdı. Bunun ortaya çıkması ilginç olacak. Şoförün sana sadece aranabileceğin bir cep telefonu verecek. Ben bazı şeylerden emin oldukça telefonun çalacak. Grace tereddüt etti. Lütfen zamanı gelmeden Joe'ya ismimi vermeyin. Şaşırmış bir şekilde baktı Steele. Neden? Benden nefret ediyor. İlginç diye omurdandı Steele. Sen ilksin.
Ne?
Joe Faroe duygularını belli etmeyen bir insandır. Hapishane hayatından sonra böyle oldu. Ona karşı ne hissediyorsun?
Hayatımın en kötü hatasıydı.
Ve en iyi. Fakat bu Steele'ın bilmesi gereken bir şey değildi. Oceanside, California, Pazar 09:55, 10. bölüm. Joe Faroe tazın sintinesinde tutkal karıştırıyor ve reçinenin yavaşça renk değiştirişini izliyordu. Zula'nın saklanacağı gövdenin meşesi 50 yıllıktı. İki okyanusun suyuna maruz kalmış ve şimdiye kadar sayısız dalga tarafından dövülmüştü. Tuz ve petrol lekeli sintinenin tahtası Zula'yla birleştiğinde bu bilimden çok sanata yakındı. Faroe bunun üzerinde gece gündüz çalışmıştı. Halojen lambanın ışığı altında tahta kahverengindeydi. Sonra gri, sonra tekrar kahverengi. Ahşabın içindeki Zula'ya ulaşmak için attığı kesikler yeni açık renkli tahtayı ortaya çıkardı. Tijuana'da birleşme noktalarını birkaç farklı renkli boyayla boyamıştı. Şimdi ise tutkalın rengini de uyumlu ve aynı renge getirmeliydi. Yoksa en baştan başlaması gerekecekti. Yeniden. Tutkalın hazır olduğu anda uydu telefonu çaldı. Faroe telefonu duymazdan gelerek köpük fırçasıyla tutkalı Zula'nın birleştiği yerlere sürmeye devam etti. Üstündeki lüks kamerada telefon üçüncü kez çaldı, daha sonra dördüncü kez. Telesekreter devreye girdi ve Faroe'nin karşılama mesajı duyuldu. ''Bu numarayı yanlışlıkla çevirdiyseniz telefonu kapatın. Bu numarayı yanlışlıkla çevirmediyseniz telefonu kapatın.'' Arayan kişi özel bir kod olan tuşlamayı yaptı. Bu kodu yalnızca 3 kişi biliyordu ve Faroe bu 3 kişiden hiçbiriyle görüşmek istemiyordu. Tutkalla yapıştırma işlemini bitirdi ve kutuyu ışığın altına getirdi. ''Joseph, seninle konuşmam gerekiyor, derhal!'' Steele istediğinde aristokratik sesine emir ifadesi katabilen bir adamdı. Faroe tereddüt etti. Ardından çelik yünden yapılmış bir keçeyle fazla gelen tutkalı silmek için çalışmaya geri döndü. ''Eğer telefonu açmazsan,'' dedi Steele, ''durumuna bakması için bulunduğun yere bir Oceanside polisi yollayacağım. Hastaydın, biliyorsun ve şu an çaresiz bir halde yerde yatıyor olmandan endişeleniyorum. Belki de telefonuna ulaşamayacak durumdasın.'' Faroe gürültülü bir şekilde lanet okuldu. Fazla gelen tutkalı çıkarmaya çalıştı ama artık çok geçti. Tutkal sertleşmişti bile. Artık bir zımpara takımına ihtiyacı olacaktı. Bir sağa bir sola döndü, oturdu kalktı ve telefonun cevaplama tuşuna bastı. Hayır. Steele onu umursamadı. Eski bir dostu sana bir mesaj bıraktı. Birleşik Devletler Bölgesel Yargıcı Grace Silva. Faroe midesinde hissettiği şaşkınlık belirtisini belli etmedi. Bu hissin yaşadığı anı akınıyla büyük bir ihtimalle ilişkisi yoktu. Bu anılarından bazıları hala hayatının en iyi anılarıydı, bazıları da en kötüleri. Joseph, Dea'dayken Grace Silva adında birini tanıyordum. O zamanlar yargıç değildi. O zamanlar federal savunma avukatıydı. Hem de başarılı bir avukat. Lanet olası, çok da iyiydi. Ve bir zamanlar, çok uzun zaman önce onu sadece bir televizyon eğlencesi için tuzağa düşürenin Faroe olduğunu düşünmüştü. ''Evet, aynı kadın,'' dedi Steele. ''St. Kilda'nın hizmetlerinden yararlanmak istiyor.'' Politik bağlantıları olan federal bir yargıç, St. Kilda gibi bir avuç özel ve berbat danışman topluluğundan ne istiyor ki? ''Bunu sana söyleyeceğinden eminim. Şu an bulduğun limana doğru yaklaşmakta.'' Joe'nun midesindeki ağrı bir sancıya dönüştü. Steele, sıkı popolu feminist büyük bir parti tarafından federal mahkemelerde yüksek bir mevki ile ödüllendirilmiş birinden ne istiyorsun? Onun hakkında böyle mi düşünüyorsun? Gazetelere böyle yansıyor. Faroe zamanında tanıdığı gelmiş geçmiş en şehvetli kadının ruhunu bulmaya çalışarak bu kadının resimlerine bakmış, makalelere göz gezdirerek kendini oyalamıştı. St. Kilda bazen güçlü politikacıların hizmetine ihtiyaç duyar, dedi Steele.
O zaman siz de ona hizmet edin.
Ne yazık ki senden başkasının hizmetini kabul etmiyor.
Faroe Steele'ın ona yem attığını biliyordu. Steele bu konuda uzman olsa da Grace Silva gibi birini tuzağına düşürmek istemezdi.
İçimden bir ses bir zamanlar ikinizin çok yakın olduğunu söylüyor.
Yılan da derisiyle çok yakındır ama bu derisini değiştirip bir köşede bırakmaktan onu alıkoymaz.
Güzel. Yargıç kendisini ilgilendirenin yalnızca iş olduğunu çok açık bir şekilde belirtti. Daha şimdiden havale yoluyla St. Kilda hesabına 250 bin dolar yatırdı.
Faroe kameranın ana duvarındaki buzdolabına gitti. Soğuk biraya göz attı ama doğal kaynak suyunu aldı.
Sessizlik işe yarar bir cevap değil, dedi Steele.
Paraya ihtiyacım yok.
Yargıç Silva sana başkanlık tarafından resmi bir af çıkartabilecek pozisyonda olduğunu söyledi.
Faroe tekrar konuşmaya başlamadan önce şişedeki suyun yarısını kafasına dikti.
Oy verip vermemek ya da silah taşıma ruhsatımın olup olmaması artık umurumda değil. Yani hüküm giymiş bir suçlu olarak halimden oldukça memnunum.
Elbette adının temize çıkmış olmasını tercih edersin. Aslında geçmişim benim için oldukça iyi bir seçim sırası yaratıyor. Kadınlar ne yaptığımı sorduğunda onlara hüküm giymiş bir suçlu olduğumu söylüyorum. Sıkıcı olanlar kaçıyor, geri kalanlar biraz daha yaklaşıyor.
Steele sabırsız bir şekilde konuşmaya devam etti. Yargıç Silva haksız yere tutuklanmanı ve mahkumiyetini ortaya çıkarmak için oldukça büyük sıkıntılar çekmiş olmalı.
Grace her zaman haksız davranışlardan rahatsız olmuştur. Meksika sınırındaki en aşağılık uyuşturucu kaçakçılarının yararına jüri önünde gözyaşları dökebilir.
Öyleyse onunla bir ilişkin olduğuna şaşırdım.
Anlamak için yaşamış olman gerekir, dedi Faroe sert bir şekilde.
Muson fırtınası her yerde şimşekler çakıyor. Daha önce hiç hissetmediği şekilde üstüne bir çeşit sıcak yağmur yağıyor. Unutmak için uzun zaman harcamıştı ama yeterince uzun değildi. Grace yıldırım ve gök gürlemesi arasındaki sessizlikle hala Faroe'nin aklından çıkmıyordu.
Grace benden ya da St. Kilda'dan ne istiyor diye sordu sonunda Faroe.
Oğlu Kuzey Meksika'da katı rejimli bir okula yazılmış. Oğlunun eve dönebilmesi için biraz yardım istiyor.
Çaylaklarınızdan birini yollayın, dedi Faroe. Güzel sanatların eski bir kolu olan rüşvetçilik için güzel bir antrenman olur.
Ne yazık ki bu o kadar basit değil. Carlos Calderon adında Meksikalı bir iş adamı ve Hector Rivas Osuna adındaki diğer bir adam çocuğun alınması için engel teşkil ediyor.
Faroe dişlerinin arasından fısıldadı. Bu ikisi gerçekten seçilebilecek ilginç bir ikili.
Olayları hep ilk seferde anlıyorsun Joseph. Bu neredeyse diğer eksik özelliklerini telafi edecek. Lütfen yargıca medeni bir şekilde kulak ver. Biz finansal anlaşmayı zaten yaptık. Senin payın 100 bin olacak.
Hatırlatırım, ben herhangi bir görev kabul etmiyorum. İşi bıraktım, hatırladın mı?
Faroe kendi kendine konuşuyordu. Steele görüşmeyi çoktan sonlandırmıştı. Faroe'nin aklından çıkmayan alçak bir ses yankılandı.
Tekneye giriş izni var mı?
Geçmiş ve şu an çarpışıyordu.
Buna ihtiyacım yok.
Ama Faroe'nin bir yanı bunu kesinlikle istiyordu. En aptal yanı, başını belaya sokacağı kesin olan en aptal yanı.
Geçen yıl 40'ıma bastım. Artık böyle davranmıyorum.
Aptal yanı zorlamaya devam ediyordu. Bir saniye, geliyorum yargıç.
6. ayrımın sonu, sayfa 74.